Ayrım 27.
Seyit telaş içinde kapıyı açtığında karısını kurmaya dayanmış yarı baygın buldu. Rengi bembeyazdı. Elleri çenesi buzda kalmış gibi titriyordu. Seyit askıdan aldığı bornozu sardı, karısını kucaklayıp yatak odasına getirdi. Onu hiç böyle görmemişti şimdiye kadar. Aklı başından gidecek sandı. Söyle bana, neyin var Murka? Nurbet mecalsiz konuşmaya çalıştı. Çok kan kaybediyorum Seyit, bir şeyler yap. Seyit daha fazla soru sormadı. Karısını giydirebileceği en kısa zamanda hazırladı. Bir koşu kayınvalidesini alıp eve getirdi. Henüz uykuda olan Şükran'ı ona teslim edip karısını bir arabaya koyduğu gibi Haseki Hastanesi'nin yolunu tuttu. Doktor Nurbet'in derhal ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Ertesi sabaha kadar Nurbet istediler. Eve döner dönmez Seyit Nurbet'i hemen yatağa yatırdı. Emine merak içinde onları bekliyordu. Damadının verdiği ameliyat haberiyle iyice işkillendi. Seyit onu yatıştırmaya çalıştı. Birkaç gün kalacakmış orada. Dinlenirse çabuk toplanır diyorlar. Çocukları yanınıza alıp göz kulak olur musunuz valide? Tabii oğlum tabii, o ne biçim söz. Ben hazırlarım onların üst başlarını, merak etme. Kızlar o geceden anneannelerinin evine ayrıldılar. Ertesi sabahın erken saatlerinde de karı koca Haseki'ye gittiler. Nurbet hemen ameliyata alındı. Gözünü açtığında Seyit'i yanı başında bir iskemlede oturup ellerini tutarken buldu. Gözlerinde endişe, yüzünde yorgunluk okunuyordu Nurbet'in. Narkozun ve ağrı kesicinin tesirini yarı araladığı gözlerine şefkatle bakarken avuçları arasına aldığı elini öptü. Yorgun bir gülümsemeyle konuştu. Merhaba, harika görünüyorsun. Genç kadın uzaktan uzağa hissettiği sızının ilaçların yorgunluğunda fısıltıyla cevapladı. Sen de berbat görünüyorsun. Çok meraklandırdın beni. Nasılsın şimdi? İyiyim sanırım. Daha da iyi olacaksın. Yalnız uzun süre istirahat etmeni istiyor doktor. Nurbet telaşlanmıştı. Çok mu kalmam gerekiyor hastanede? Hayır, birkaç güne kadar çıkacakmışsın. Ancak evde de bir müddet yatak istirahati şart dediler. Bir şeyler söylemek istemesine rağmen Nurbet'in gücü yetmedi. Yerinden derin bir uykuya daldı. 5 gün sonra hastaneden kocasının koluna çıktığında dermansız ve yorgundu. Zayıflamış ve kansız kalmıştı. Ameliyat, bakım masrafları, ilaç paraları derken bütçeleri hiç de hazırlıklı olmadıkları miktarda zedelenmişti. Çocuklar bir müddet daha anneannelerinde kaldılar. Nurbet'in ayağa kalkıp koşuşturması için daha epey bir zaman geçmesi gerekiyordu. Seyit alışveriş, yemek işini üstlendi. Karısına adeta bir çocuğa bakar gibi bakıyordu. Nurbet bir an evvel ayağa kalkamadığı için üzülmesine rağmen bir yandan da kocasının özenli bakımı ile rahatsızlığından gizliden gizliye memnuniyet duyuyordu. Onun hiç bilmediği bir yönünü keşfetmişti. O sert, inatçı, haşin, heyecanlı erkek böyle bir zorlukta ne kadar munis, anlayışlı ve sabırlı olabiliyordu. Zaman zaman düşünmekten alıkoyamıyordu kendisini. Kimdi Seyit, nasıl bir erkekti? Kocasını hala daha tanıyamadığını düşünüyordu. Onun ne yüreğini ne zihnini dosdoğru okumaya muvaffak olamamıştı. Bu kadar sene hayatın yatağını paylaştığı erkek onun için hala sırdı. Zaten hayatın kendisi de bir sır değil miydi? Her yeni günün aydınlığından, karanlığından yeni sırlar dökülmüyor muydu insanın hayatına? Kimi keyifli, kimi sıkıntılı, kimi tat, kimi acı veren sırlar. Son günlerde de her nedense sıkıntıların, zorluklarının habercisi sürprizlerle doluydu yine. Nurbet'in evde kısa yürüyüşlerle toparlanmaya çalıştığı günlerde ev sahiplerinden gelen bir haberle hayatlarının düzeninde yine değişiklik yapmak zorunda kaldılar. Evinin ticarethane olarak kullanıldığından şikayetçi olan ev sahibi ya kiranın artırılmasını ya da evinin boşaltılmasını aksi halde mahkemeye vereceğini söylüyor. Seyit hiç fazla düşünmeye gerek duymadı. Yaptığı iş 3-4 misli artacak bir kiraya ödemeye elverişli değildi henüz. Yeni bir mahkemeyle de uğraşmaya hiç hali sabrı yoktu. Ev sahibesinin vekiline son aylık kirayı vererek evden ayrılacaklarını bildirdi. Nurbet kocasının bu kadar kolay, hızlı, hiç telaşlanmadan değişiklik kararları verebilmesine hayret ediyordu. Hayata tutunabilmek için gösterdiği bunca çabayı, zahmetli uğraşı sanki hiç mi hiç önemsemiyordu. Halbuki Seyit için iş karısının gördüğü gibi basit değildi. Huzursuzluğu yüreğini daraltıyordu. Ancak artık şanssızlıkların peşini bırakmayacağı düşüncesi sabitleşmek üzereydi. Hayat kendisini bunca çekilmez kılmaya çalışırken umursamaz davranmak biraz olsun rahatlık getiriyordu. Durmaksızın yüz değiştiren kadere karşı çılgın ani kararlar vererek onu umursamayarak meydan okuduğunu hissediyordu. Çok güzel günler yaşamıştı. Bundan daha kötü günleri de olmuştu. Onun için oturup hayıflanmak veya o gün olanlar üzerine kafa yormak istemiyordu artık. Oturdukları semtin hayatındaki zamanı artık dolmuştu. Daha fazla burada kalamayacaklardı. Evden ayrılma kararını verdiğinin ertesi günü yeni taşınacakları evi tutmuş olarak geri döndü. Karısına hemen toparlanmaya başlamasını söyledi. Nurbet şimdi nereye gideceklerini merakla bekliyordu. Cevap tahmin etmeyeceği kadar uzak bir mekandı. Büyükdere'ye taşınıyoruz. Niye Büyükdere Seyit? Buralarda bir ev bulamaz mıydık yine? Artık buralarda oturmak istemiyorum Murka. Bu semtin macerasını yaşadık, bitti. Buranın kısmeti bu kadarmış. Keşke yine annemlere yakın bir ev arasaydık. Nurbet evi tuttum. Aynı yerde iş buldum. Büyükdere'ye gidiyoruz. Kocasının hiç değilse hazır bir işi olması Nurbet'i nispeten rahatlattı. Nasıl bir iş? kibrit fabrikasında. Hem konuşuyor hem kitaplarını topluyordu. Alaylı bir ifadeyle güldü. Tabii müdür olarak girmiyorum işe. Bir makinenin başında duracağım anlaşılan. Mürvet bu işin kocasına göre olmadığını, kısa bir müddet sonra oradan da bıkıp ayrılacağını düşünerek huzursuz oldu. Nereden çıktı şimdi kibrit fabrikasında iş? Hamdi ile görüştüm. O fabrikanın müdürü olmuş. Makinelerden biri boşaldı. Gel başla dedi. Sanırım hiç nazlanmaya halimiz yok. Hamdi Seyit'in büyük teyzesinin oğluydu. Çok sık görüşmemelerine rağmen pek sevişirlerdi. Ali dayı da orada çalışıyor. Hiç şikayetçi değil halinden anladığım kadarıyla. Onlara yakın bir ev tuttum. Yine dost yüzler arasında olacağız. O kadar telaşlanmana gerek yok. Peki lokanta ne olacak? Lokantayı devrettim bile. İşleyen iş kolay sahip buluyor. Ama bana düşmüyor hiç. Baştan yürüyen bir iş. Ne yapalım? Durup bir kahkaha attı. Ben doğduğum gün şans kim bilir kimin kapısında olmalı. O keratayı bir yakalasam. Millet kocasının şansın kendisini mi yoksa o şanslı adamı mı kastettiğini anlayamadı. Zaten artık fazla konuşmaya vakti yoktu. Kırılacak eşyaları sarmaya başladı. Kendini yoracak bir işe elini sürme. Bana bırak dedi Seyit. Beyoğlu'ndaki evler arası taşınmalarını hatırladı Mürvet. Günlerle süren paketleme, kamyonlar dolusu eşya ile nasıl uğraştıklarını buruklukla andı. Şimdi ise yarım gün yetiyordu toparlanmaya. Mürvet her şeye rağmen bu muhitte kalabilmelerini sağlayacak bir sebep arıyordu kendi kendine. Sonunda aklına gelen bir soruyu sorup denemeyi düşündü. Seyit, Leman'ın mektebi ne olacak? Çocuk başladı burada ikinci sınıfa. Hem hocasını, arkadaşlarını çok seviyor. Nasıl ayrılacak? Komik olma Mürvet. Hocasını, arkadaşlarını seviyor da bizi sevmiyor mu? Onun ailesi biziz. Biz nereye gitmek zorundaysak elbette o da bizimle gelecek. Ama çocuk zorluk çekmesin yabancı yerde. Benim kızım yabancılık falan çekmez. Hem alışsın. Hayatın kendisi aynı yerde durmuyor. İnsana mı kalmış başladığı yerde bitirmek? Çocukların aklına böyle zaaflar takma. Her değişikliği kabullenecek güçleri olmalı çocukların. Bu da Seyit'i caydırmak için kafi bir sebep olmamıştı. Mürvet zorluk yaratmaktan vazgeçti. Öğleden sonra Seyit Leman'ın kaydını aldı mektepten. Ertesi sabah da tuttuğu arabaya eşyaları yükletti. Öğle üzeri Büyükdere'ye vardılar. Maltızdere sokağının en sonunda iki katlı bahçe içinde eski taş bir Rum eviydi. Ormanın başladığı tepenin eteğine dayanan bahçenin kendisi de küçük bir orman görünümündeydi. İki odadan ibaret pencerelerinin önünde sedirler kurulu küçük şirin ev Ardaş isimli bir Ermeni'ye aitti. Kapıdan girer girmez çocuklar gördüklerinden keyifle bahçenin içine koşuşmaya başladılar. Mürvet evden içeri adımını attığı an 1-2 saatte yerleşebilecekleri küçük odalara bakarken artık Beyoğlu'nda oturdukları evlerin lüksüne bir daha belki hiç ulaşamayacaklarını düşündü. Seyit sanki karısının kafasından geçenleri okumuş gibiydi ama o zihninden geçen endişeli soruları dışarıya vurarak kimseyle paylaşmak istemiyordu. İşi eğlenceli tarafından göstermeye çalıştı. İyi ki fazla eşyamız yok değil mi Murka? Düşün o zaman ne zor olacaktı işimiz, neyi nereye koyacağımızı bilemeyecektik. Hakikaten de birkaç saat sonra eşyalar küçük evde yerlerini almışlardı bile. Ertesi sabah Seyit ilk iş olarak Leman'ı bundan sonra devam edeceği ilkokula yazdırmak üzere kızını da yanına alarak evden çıktı. Leman Cağaloğlu'nda bıraktığı okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevmesine rağmen hayatındaki değişiklikten şikayetçi değildi. Onun için babasının yanında olması yeterliydi. Seyit eli avucunda sımsıkı tutarak yürüdüğü kızının heyecanını fark etmişti. Onun yüzüne bakarak sordu. Mutsuz musun Yamanuçka? Cağaloğlu'nda kalmak ister miydin? Bu karısına bile sormadığı bir soruydu ama her nedense kızına sormak ihtiyacını hissetmişti. Belki de cevabının nasıl olacağını çok iyi bildiğindendi. Nitekim Leman onu mahcup etmedi. Keyifle cevap verdi. Hayır, orada kalmak istemezdim. Neden? Öğretmenini çok seviyordun değil mi? Leman bir an kendisini imtihan ediyordu gibi hissetti. Verdiği cevabın doğruluğundan babasının emin olmasını istiyordu. Son derece ciddi bir sesle cevapladı. Konuşurken aynı zamanda babasının yüzüne bakıyordu. Ama ben seni daha çok seviyorum. Seyit yüreğinin iftarla kabardığını hissetti. Bu beklediği cevabı almaktan değil ama hislerinin yanılmadığını anlamaktan dolayı bir gururlanmaydı. Kızıyla aralarında var olduğunu sandığı ve itina ile korumaya çalıştığı sevgi bir hayal ürünü değildi. Gerçekti. Karısına ısrarlarla anlatmaya çalıştığı şeyi şimdi kızı kendi ağzıyla onun yüzüne söylüyordu işte. Daha ne isteyebilirdi ki? Onunla biraz şakalaşmak istedi, tekrar sordu. Beni bir gün bırakıp gider misin Lemanuçka? Leman başını inatla iki yana oynatırken kalkülleri sallandı. Hayır, seni hiç bırakmam. İki yanı çınar ve at kestanesi ağaçlarıyla çevrelenmiş dar eski yoldan Büyükdere'nin tepelerine doğru yürüyorlardı. Ağaçların gölgeleri aralarına düşen güneş ışığının huzmeleri yeşillerin arasından süzülüp baba kızın yüzlerinde vücutlarında pırıltılar yaratıp bir adım sonra yine başka yeşilliklerin arasına kaybolup uzaklaşıyordu. Seyit önlerinde uzanıp dağa doğru yola çıkan ağaçların arasından daralıp sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gökyüzüne erişecekmiş gibi daralışına baktı. Kendisini Yalta ormanlarında Karagöl'e doğru çıkıyor sandı. Karagöl'ün sularında mehtap ışığında yıkandığı gecelerin Seyit'i artık başka bir Seyit'ti. Onu çok iyi hatırlıyordu ama yılların Seyit'i artık sadece çok iyi tanıdığı biri gibiydi. Hiçbir zaman tekrar onun hislerine, coşkularına sahip olamayacaktı. Onu sadece hatırlayacaktı. Bu düşüncelerle içi burkuldu. Coşkulu tabiatının seneler evvel hayata sarılışı, inatlarıyla yaşadığı anı kıyaslamak için oldukça yanlış bir zamanı seçmişti. Bunu kendi kendisine itiraf etti. Gülerek kızına doğru eğildi. Söyle bakalım babana, bir gün başkasını sevince de bırakmaz mısın beni? Leman kendisinden çok emindi. Yine kalküllerini sağladı. İki yanı. Hayır hayır. Ne yani, hiç kimseyi sevmeyecek misin? En çok seni seveceğim. Seyit bir an için zamanı durdurmak istedi. Durdu, diz çöküp kızının iki elini birden tuttu. Onun gözlerinin içine baktı. Yalta ormanlarındaki gibi bir gündü. Karagöl'e gider gibi bir gündü. Alıştığı, oralarda hayatını paylaştığı hiç kimse onun yanında değildi şu an. Onların hepsi o mekanın içinde, çok uzaklarda kalmıştı artık. Ama benzeri bir manzarayı ve ona eskisini yaşatan bir sabahın içinde yaşadıklarını paylaşan bir kişi vardı. O da kızıydı. Ve kendisine sevgi sözcükleri söylüyordu. Ona karşılıksız, kavgasız, iddiasız sevgi vererek zaman tüneli gibi eskiyi çağrıştıran şu uzun yolda bütün yok olan sevgileri birden sunuyordu. Şapkasını çıkardı, yaşaran gözlerle kızına baktı ve onu kollarının arasına aldı. Leman çok küçük yaşlarından beri babasının coşkularını, kahkahalarını, sessizliğini ve hırçınlığını çok yakından izlemişti. Onun için babası direkt olarak yaşamla çevresiyle bağlıydı. Onun her hareketinin bir anlamı, bir sebebi olduğunu çocuk halinde hissediyordu. Babasının okul yolunda diz çöküp kendisine sarılışında, pırıltılı gözlerle derin bakışında bir anlam olduğunu biliyordu. Onun sessiz kucaklamasında ne büyük bir sevginin yattığını anlıyor ve henüz anlayamadığı pek çok sırrını paylaşmış gibi geliyordu. Sonbaharın çiğle kaplanmış sabah serinliği yavaş yavaş güneşe teslim olmak üzereydi. Mektebin diğer talebeleri kimi yalnız kimi gruplar halinde yollarına çıkmaya başlamışlardı. Leman babasının elini tutarak yüksek taş duvarlarını çevirdiği bahçeye girdiği zaman bu mektebin de seveceğini hissetti. Seyit kızının kaydını yaptırıp onu sınıfına teslim ettikten sonra kibrit fabrikasının yolunu tuttu. Fabrika müdürü olan akrabası Hamdi Bey'in bürosuna uğradı. Onun bütün yakınına ve ilgisine rağmen bundan istifade ediyor gibi olmayı istemiyordu. İşi çabuklaştırmaktan yanaydı. Kahve çay ikramını kabul etmedi. Sağ ol Hamdi, alacağım olsun. Evime gelince içerim kahveni. Şimdi ne olacaksa beni oraya gönder. Bu kadar çalışana bir laf söyletmeyelim. Hamdi Bey durumdan biraz rahatsızdı. Aslında üzgünüm Kurt Seyit. Şu an seni tatmin edecek bir iş yok burada. Bir tek makinenin başı boşaldı. Orada başlayacaksın şimdilik. İnan ki çok üzgünüm. Sana yakışacak bir iş değil ama... Seyit kendisine iş veren akrabasının ezikliğini fark etmişti. Söze girdi. Hamdi, rahatlar mısın rica ederim? İş arayan benim. Sen bulabildiğin işi verdin bana. Eğer beğenmezsen benim halletmem gereken bir iş, tamam mı? Ne bileyim Seyit, senin gibi bir adam mutlu olmaz gibi geliyor burada. Sen bu işler için yetiştirilmedin ki. Seyit sadece dudaklarının verdiği ifadeyle güldü. Hangimiz yetiştirildiğimiz iş için yaşıyoruz ki Hamdi? Hangimiz yaşamak için istediğimiz işi yapıyoruz? Aldırma bunlara, beni gönder yeni işimin başına. Çocuklar yemekte benim Musa hikayelerimle doymuyorlar. Geçmiş karın doyurmuyor anlayacağın. İyi yaşayabiliyorsun, geçmişini güzellikleri servet oluyor biliyor musun Hamdi? Yok, eğer zordaysan geçmişte kalan zenginlikler işkence olmaya başlıyor. Şapkasını kapıya doğru sallarken gülümsedi. Haydi şimdi beni burada geçindirecek işin başına götür bakalım. Bu sohbet bile işkence benim için. Hamdi Bey Seyit'i kibrit başı yapan makineye doğru götürürken öylesine eziklik içindeydi ki sanki fabrikanın müdürü o değildi. Seyit onun arkasında ipek kravatı, yelekli takım elbisesi, cilalı makosenleriyle yürürken çalışan işçiler onun az sonra önlüğünü giyip aralarına karışacağını tahmin edemezlerdi. Makinesinin başına çalışmaya başladığı an kendisini çevresinden soyutladı. Hepsi birbirinin aynı olan onlarca yüzlerce cılız tahta parçasını yanacak şekilde renklendirmekti işi. Kibrit olacak kıymıklar fosfata battıkça kendisini yeni bir sigara yakıyor zannederek işin sıkıcılığından kurtulmaya çalıştı. Bir müddet sonra hayalde yıktığı sigara dumanını çekemiyor olmak onu bıktırmaya yetti. Çevresinde hiçbir şey düşünememenin rahatlığı içinde kibrit çubuklarını kesen, uçlayan, destekleyen işçilere baktı. Yaptıkları işin monotonluğunda uyuşmuş gibiydiler. Kendisini birkaç günden sonra bu işi yapar göremiyordu. Veli Efendi Hipodromu'nda at yetiştirmek çok daha mükemmel bir işti. Hiç değilse hayatlarını yakından tanıdığı o soylu hayvanlarla uğraşıyordu. Lokantalar ise onun çok gençliğinden beri alıştığı gece hayatının, hoş parıltılı hayatının parçasıydı. Ama kibritler... Ormanın koca ağaçlarının minimum ölçülerde tıraşlanıp bir sürtüşte yanacak hale getirilmesinden başka bir macera değildi ve onun için hiç de heyecan verici olmuyordu. Öğle paydosunda Hamdi Bey Seyit'i kendi odasına beraber yemek yemeye davet etti. O ise eve gitmeyi tercih ediyordu. Kimsenin yemek ikramını istemiyordu. Kibarca özür diledi. Diğeri ısrarlıydı. O kadar yolu yürümeye değer mi Kurt Seyit? Hadi nazlanma, iki laf ederiz yemek yerken. Sağ ol Hamdi, bırak bu bacaklar yürüyebildiği kadar yürüsün. Bahçeye çıkar çıkmaz durup bir sigara yaktı. Ağaçların altında altına, duvar dibine dizilip oturmuş kadınlı erkekli işçilerin kimi sefer tasından yemeğini kaşıklıyor, kimi bir örtü üzerine yaydığı nevaliyi katık yapıyordu. Ağaçlık yola doğru uzaklaşan takım elbiseli parlak ayakkabılı yeni işçiyi yabancı sıyarak izlediler. Seyit fısıldaşmaları umursamadan ilerledi. Birden ardında kalan insanlar, yerde oturanlar, sefer tasları, kuru ekmek, peynir çıkınları ona bir şeyler hatırlattı. Gözleri parıldadı. Neden olmasın diye yüksek sesle mırıldandı. Keyiflenmişti. Adımlarını daha da hızlandırdı. Islıkla bir melodi tutturdu. Çup çek. Neşeli anlarında dudaklarında takılı verirdi her nedense. Belki de içindeki kıpırtıyı notalarında paylaştığı içindi. Mürvet pencereden kocasının gelişini görüp kapıya koştu. Onun neşesinin sebebi meraklandırmıştı. Hoş geldin Seyit. Erkek karısına sarılıp öptü. Keyfinin sebebi olan haberi verdi hemen. Fabrikadan çıkacağım Murka. Mürvet düşüp bayılmak üzere olduğunu zannetti. Korktuğu başına gelmişti. Hem de taşındıklarının daha birinci günü dolmadan. Rengi bembeyaz oldu. Şaka yapıyorsun herhalde Seyit. Hayır hayır, hiç değil. Aklıma harika bir iş geldi. Mürvet ağlamaklıydı. Ama sırf burada iş bulduğun için gelmedik mi büyüklereye? Onca eziyet neye yaradı? Seyit karısının telaşını hiç anlayamıyordu. Aksini söylemedim mi ben? İşsiz mi kaldım dedim. İşim olacak yine ama kendi işim olacak. Genç kadın neredeyse yalvaracaktı. Seyit ne olur artık macera yaşamayalım. Belli bir düzenimiz olsun. Ne olursa olsun ama artık bilelim nerede nasıl yaşayacağımızı. Merak etme, buradan bir yere gidemiyoruz. En azından şimdilik gitmiyoruz. Mürvet onu kızdırmaktan korkarak yavaş sordu. Yoksa işten çıkardılar mı? Kimse işten çıkarmadı Murka. Ben kendim çıkıyorum. Öğle paydosuna ne geldi aklıma biliyor musun? Koca fabrika, onca işçi, yemek yiyecekleri bir yer yok. Fabrikanın yakınında bir lokanta açacağım. Lokanta mı açacaksın? Neden şaşırdın? Hiç yapmadığım iş mi? Hamdi Bey'e ayıp olmayacak mı? Lokanta açmam mı? Mürvet kocasının muzipçe sorusunu ciddiye aldı. Hayır, sana iş verdi, beğenmemişsin gibi olmayacak mı? Seyit gülmeye başladı. İyi ya, zaten doğrusu da bu. İşimi beğenmedim, sevmedim, yarım günde de sıkıldım. Ama tekrar gerekirse yüzümüz tutmayacak iş istemeye. İşini sevmeyen adamdan iyi işçi olmaz Mürvet. Hani bunu anlayacak kadar akıllı. Sonra karısına takılmak istedi. Ama ille de ayıp olur diyorsan sen benim yerime giriver. Şaka olarak başlayan bu teklif birkaç gün sonra gerçek oldu. Mürvet evin bütçesine katkısı olabilecek bu işi hiç yüksünmeden kabullendi. Kocasının yeni serüveninin ne kadar süreceğini bilemiyordu. Biraz ek bir para, hazır bir iş her zaman işe yarayabilirdi. Gündüzleri Şükran'ın bakma işini aynı sokak üzerinde oturan Seyit'in uzaktan akrabası Ali dayının karısı Maynur üstlendi. Mürvet kibrit fabrikasında kutulama kısmındaki işine başladı. Seyit ilk gün ne kadar yadırgandıysa o da aynı derecede kuşkulu bakışlarla süzüldüğünün farkındaydı. İşçi gömleğinin altında kalan New Yobu'nun ipek çoraplarının gözlerinin süzgecinden geçip durduğunu hissetmek onu utandırıyor. Zaten acemisi olduğu işte eli ayağı iyice dolaşıyordu. Başını kaldırmadan, kimseyle göz göze gelmeden kesimden çıkan kutuları ve kibritleri bir araya getirmeye uğraşıyordu. Çok defa kibrit desteleri avucundan kayıyor ya tezgahın üzerine ya yerlere saçılıyordu. Böyle anlarda bütün vücuduna ateş bastığını hissediyor, büyük sıkıntı alıyordu. Ama işi bırakmak yerine alışmak fikri galip geliyordu. İçinden bir ses artık şık hanımefendiliği bırakıp işçi olmaya alışmasının gerektiğini fısıldar gibiydi. Bu onun hayatının sonuna kadar yapması gereken bir iş olabilirdi. Bu düşünce onun işinin basitliğini, aldığı paranın azlığını unutturmaya yardımcı oluyordu. Seyit fabrikanın tam karşısındaki ormana komşu arazinin sahibi olan Laz Ahmet'le anlaşıp orada lokanta açmak için işe başladı. Adam arazisi karşılığı ortak olmuştu. Tuğla örülü tek katlı inşa edilen lokantanın kapalı kısmı çok küçüktü. Onun uzantısı olan bahçe gazinosu çok daha masa alıyordu. Ahşap sundurma ve üzerine örten ağaçların kuytuluğunda bahçenin kullanılabilirlik ömrünü uzatmaya çalıştı Seyit. Zira kapalı bölümü daha genişletecek bir imkan kalmamıştı elinde. Sonbahar yazdan arta kalan harika günlerle geçiyordu. Gazino gündüzleri fabrika işçilerinin uğrak yeri olmuştu. Tabii ne kristal kadehler vardı masalarda ne gümüş servis takımları. Basit bir bahçe gazinosuydu işletilen ama tertemizdi. Yemekler harikaydı. Akşama doğru da çevreden rakının sarı vodkanın meraklıları, bazen tuğlada pişmiş balık, bazen mis gibi kızarmış projikleri tatmaya geliyorlardı. Yaman mektebinden, öğretmeninden, arkadaşlarından memnundu. Her sabah babasıyla evden ayrılıyor, okul çıkışı doğru lokantaya gidiyordu. Mürvet de fabrika yolunda Şükran'ı Mahimur'a bırakıyor ve akşam paydosundan sonra alıp eve dönüyordu. Küçük kız gittikçe artan bir huysuzluk içindeydi. Sabah yataktan kalkmak istemiyor, sebepli sebepsiz her şeye ağlıyordu. Mürvet küçük kızının kendisinden hiç ayrılmaya alışık olmamasından yalnızlık çektiğini düşünmeye başlamıştı. Nihayet bir sabah Şükran'ın problemi anlaşıldı. Israrla evde kalmak istiyordu. Mürvet bunu kabul etmiyordu. Nasıl yapayalnız bırakırım kızım seni? Akşama kadar tek başına nasıl kalırsın? Yemek bıraksan bana, ben acıkınca yerim. Peki Mahinur, yengenle neden kalmak istemiyorsun? Şükran ağlamaya başladı. Hıçkırıkları arasında cevap verdi. Her sabah beni dereye yolluyor. Su taşıtıyor bana. Ellerim buz gibi oluyor. Mürvet'in kan beynine çıkmıştı. Kızına sarılıp susturmaya çalıştı. Tamam tamam canım. Artık bırakmayacağım seni o eve. Haydi sus artık. Babanla konuşup bir şeyler düşünürüz. Haydi bugün babana bırakayım seni. Şükran bu teklifi de gözlerini açarak karşıladı. Babasıyla yemek masasına oturduklarından daha uzun bir süre hiç beraber olamamıştı. Ama annesi cevabını beklemedi. Çünkü başka çaresi yoktu, evden çıktılar. Seyit ile Leman'ın evden ayrıldığı epey olmuştu. Lokantanın açılması daha geç bir saate rastlamasına rağmen Seyit'in en büyük keyfi kızıyla beraber tepeye doğru sabah yürüyüşleri yapıp sonra onu okula bırakmaktı. Bazen de okul saatinden sonra merakiye çayını geçip ormanın içinde buldukları bir tepecikten denizi seyrediyorlardı. Her ikisi için de beraber geçirdikleri bu saatler mutluluk kaynağıydı. Okulun kapısında kızından ayrılan Seyit henüz lokantaya varmıştı ki karısını Şükran'ın elinden tutmuş geldiğini gördü. Keyifli olduğu zamanlar onların ana kız gamlı kasvetli ağlamaya hazır halleri komüne gidiyordu. Bir dert olduğu muhakkaktı. Gülümseyerek kapıya çıktı. Hayrola, beni mi özlediniz? Mürvet'in şaka kaldıracak hali yoktu. Burnundan soluyordu. Seyit, bu çocuğu Mahinur'a bırakamam artık. Her sabah deriye gönderip su taşıtıyormuş. Seyit'in kaşları çatılmıştı. Kendi evlat görmedi ki, yapmıştır. O zaman işi bırak Mürvet, evde otur kızınla. Paraya ihtiyacımız varsa el alemin su küpünü kızımıza doldurtacak kadar da değil. Benim yanımda kalsın bugün, akşama oturup konuşuruz. Şükran kendisini öpüp ayrılan annesinin ardından boynunu büktü. Babası elini uzattığında başını önüne eğip ürkek baktı. Seyit onun kaçırdığı elini tutup içeri yürüdü. Gel bakalım otur şuraya, bir şeyler yemek ister misin? Şükran ilk defa babasıyla yalnız kalmanı verdiği çekingenlikle susuyordu. Annesinin telkinleriyle babasından korkmaya alışmıştı. Kulağında baban geliyor odana git. Baban geldi ses yapma, baban kızar ortaya çıkma sözleri yankılanıp duruyordu. Seyit onunla sohbetin kolay olmadığını anlamıştı. Israr etmedi. Mutfaktan kendi elleriyle hazırladığı kahvaltı tepsisini sütü getirip kızına ikram etti.